Ayrım 24. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 277. Allah'a ve peygambere vekalet devrinin kapatılması. Laiklik. Kur'an, peygamberler de dahil hiç kimseye Allah'a vekalet yetkisi vermemektedir. Hiç kimsenin Allah katında insanların vekili olmak gibi bir niteliği yoktur. İnsanların vekili ancak Allah olabilir ki bu da son tahlilde ilkelerin vekilliği demektir. Zaten İslam fıkhında Allah çoğu zaman kamu haklarını veya hukuksal ilkeleri ifade etmektedir. Hz. Muhammed ne Allah katında insanların vekilidir ne de insanlar katında Allah'ın vekili. Kur'an çok açık konuşuyor. O hak olduğu halde senin toplumun onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinde vekil değilim. En'am suresi 66. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerinde bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. En'am 107. Kuşkusuz biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Zümer 4. Ayrıca bakınız Yunus 108, İsra 54, Şura 6. İnsanların seçimsiz vekili sadece Allah'tır. Aslında o her şeyin hem yaratıcısı hem de vekilidir. Zümer 62. Bunun içindir ki Kur'an müminleri sadece Allah'ı vekil edineceklerdir. Başka vekil aramaları şirktir. Çünkü vekil olarak Allah yeter. Nisa 81, 132, 171, İsra 65, Ahzab 3, 48. Eğer insanlar kendilerine insandan bir vekil istiyorlarsa, bunu biat denen bir ortak mukavele ile yani seçimle kendileri tespit edecektir. Peygamber bile bu anlamda bir vekaleti yani devlet başkanlığı yetkisini kullanmak için kitleden biat almak yani onların ortak onayına başvurmak zorunda bırakılmıştır. Onun peygamberliği kitleyi yönetim erkini otomatik olarak kullanmasına yetmemektedir. Peygamberlik erki tebliğ ve aydınlatma erkidir. Oysa ki devlet başkanlığı veya yönetim erki idare, yargı ve gerektiğinde infaz erkidir. Peygamber bu son erkleri ancak kitleden vekalet alarak kullanmaktadır. Şimdi tarihe ve Müslümanlara sorun bakalım. Bu kuransal gerçeklerin bir tanesi olsun hayata geçirilmiş midir? Bırakın onu Cumhuriyet devrimlerine kadar akla getirilmiş midir? Vekalet kelime ve kavramı Kur'an'ın tedirginlik duyarak kullandığı bir kavramdır. Belli ki Kur'an Allah'a vekalet sözünün her geçtiği yerde bir şirk şaibesi görüyor ve ciddi biçimde rahatsız oluyor. İnsanlara vekil olma hak ve yetkisi asli anlamıyla sadece Allah'ındır. Tanrısal kitabın önemli kavramlarından biri olan ve 40 küsür yerde geçen tevekkül de vekil kökünden gelmekte ve Allah'ı vekil etme anlamı taşımaktadır. Allah adına vekalet kullanma küstahlığı iki tip tarafından sergilenmiştir. Bir halife tip, iki veli tip. Bunların birincisi, önceleri peygambere vekalet derken daha sonra Allah'a vekalete geçmiş ve kendisini yeryüzünde Allah'ın gölgesi olarak dayatmıştır. Hatta bu anlamda bir de hadis uydurulmuştur. Şu işe bakın. Kur'an vahiy edildiği peygambere bile Allah'a vekalet hakkı vermezken, Kur'an'ı tebliğ eden peygamber, halifelerin Allah'ın vekil olduklarına ilişkin beyanda bulunuyor. Hiç kimse çıkıp da bu nasıl şeydir diye sormamıştır. Anlaşılan o ki, Cumhuriyet devrimi halifeliği kaldırmakla Kur'an'ın yolu üstünden büyük bir şirk kalıntısını temizlemiştir. Allah'a vekalet olmadığı gibi peygambere vekalet yoktur. Böyle bir iddia da şirktir. Zaten peygambere vekalet anlamında alınan halifelik kısa bir süre sonra Emevi zorbaları tarafından Allah'a vekalete dönüştürülmüştür. Bu şirk kulvarından Müslümanları müdafaa-i hukuk devrimleriyle Atatürk kurtardı. Peygamberin de vekili olmaz. Allah'a vekaleti şirk gören Kur'an, peygambere vekaleti de şirk görmektedir. Peygamberlerin yetkilerini kullanmaya kalkanlar yine kendilerince konmuş bir kuralı öne çıkarmaktadırlar. Peygambere vekalet, niyabet veya hilafet. Bir defa peygamberlik kesbi bir kurum değil ki. Peygamber kendi yerine vekil bırakılsın. Peygamberin kendini atama hakkı yok ki vekil bırakma hakkı olsun. Böyle bir anlayış Kur'an'ın ve tevhidin ruhuna terstir. Peygamberliği kotaran kuvvet peygamberin kendisi değil. Peygamberlik vehbi, Tanrı vergisi bir kurumdur. Atama makamı da Cenab-ı Hak'tır. Peygamber nasıl vekil kullanacak? Allah birilerini peygamber vekili tayin ettiyse o zaman peygamberlik bitmemiş demektir. Vekile neden ihtiyaç duyuyorsun? Allah asil bulmakta zorluk mu çekiyor da işini vekillere idare ediyor? O halde Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra peygamberin vekili sözü bile küfürdür. Peygamberin halefi, halifesi sözü de küfürdür. Peygamberlik bitmiştir. Biten, mühürlenen kurumda vekilden söz edilemez. Peygamberliğin bittiğini Cenab-ı Hak söylüyor. O halde hukuk devletinin daha net bir ifade ile yönetim erkinin dayanağı nedir? Kur'an bunu veriyor. Biat ve şuuradır. Seçimle değil, Allah'ın tayini ile gelen peygamber bile kitleyi yönetirken şuura ve biate, riayete çağrılmıştır. Cenab-ı Hak gönderdiği elçisini şuura ve biate başvurmaya neden zorluyor? Peygamberi izleyeceklere ders vermek için. Kur'an biat ve şuurayı getirmiştir ki şahıs egomanyası, hanedan despotizmi, oligarşi, sınıf despotizmi olmasın. Teokrasi yani Allah adına yönetim yaftasıyla insana zulüm edilmesin. Peygamberlik bitti. Teokrasi de bitti. Eğer nübüvvet tekrar gelirse o zaman teokrasi de gelir. Hiç kimse ben peygamber vekiliyim o halde sizi Allah adına yöneteceğim diyemez. Derse dinsizlik etmiş olur. Kur'an bunları kabul etmez. Biat ve şuranın Kur'an bünyesindeki tanıtımına geçmeden önce Cumhuriyet'in ilk Adalet Bakanı ve müçtehit bir fakih olan Seyit Bey'in konumuzla ilgili genel ama anlamlı tespitini verelim. Şöyle diyor Seyit Bey, ölüm 1925. Kur'an hükümet ve memleketin idaresi konusunda bize iki düstur gösteriyor. Biri bugün medeniyet aleminde yürürlükte olan meşveret, şura kaidesidir ki bunu Kur'an 1300 sene evvel ortaya koymuştur. O da onların işleri kendi aralarında şura iledir. Şura 38 düsturudur. Demek ki memleket idaresi hususunda şura yönetimi Allah'ın takdirine mazhar olan güzel bir usuldür. Bugün medeniyet aleminin şura yöntemini kabul ettiği gibi biz de ona uyarak karar alıyoruz. Fertlerin haklarını, memleketin selametini en çok üstlenen idare şekli de budur. Bu alıntılar ve Seyit Bey'in yönetimle ilgili diğer düşünceleri için bakınız Öztürk, İslam nasıl yozlaştırıldı 15-16. Kur'an, biat ve şuranın biçimsel kısmına girmemiştir. Bu temsili demokrasi şeklinde de olur. Doğrudan demokrasi şeklinde de olur. Kur'an bütün zamanlara ve zeminlere hitap ediyor. Onun için şekli kıstaslar getirmemiş, yönteme girmemiştir. Şurayı zamana ve zemine göre insan kitleleri işletecektir. Ama ruh korunacak. Ruh nedir? Kişi despotizmi olmayacak. Oligarşi despotizmi olmayacak. Hanedan saltanatı olmayacak. Seçim olacak. Şeklini biz belirleyeceğiz ama seçim olacak. Seçim olacak ve seçimle gelenler aldıkları vekalete dayanarak kanunları çıkaracaklar. Kim adına? Kendilerine vekalet veren kitle adına. Allah adına değil. Allah adına kanun çıkarma yetkisi olsa olsa peygamberin olur ve peygamberlik bitmiştir. Yönetilecek kitleden vekalet nasıl alınacaktır? Biatle, yani sosyal mukavele ile. Kitleyi yönetmek söz konusu ise kadın, erkek, herkesten biat alınacaktır. Kur'an kadınlardan da biat alınmasını emrini veriyor. Kime? Hazreti Peygamber'e ve orada da bir ifade var. Hakka ve doğruya uyman şartıyla sana biat etmeleri halinde onlardan biat al. Mümtehine 12. Kur'an'ın indiği bir peygambere, Hakka doğruya uyman şartıyla sana karşı çıkmamak üzere biat al deniyor. Mefhumu muhalifi, eğer uymazsan karşı çıkmak üzere biat al demektir. Yani biatla verilen vekalet ebedi değildir. Babadan oğula geçmez. Vekaleti verenler vekillerini yetersiz veya ehliyetsiz görürse azleder. Demokrasi denen de bu. Allah'tan vekalet aldığını söyleyen kişi ve gruplar azledilebilir mi? Öyle ya, Allah hata yapmaz. Böyle bir şey söz konusu bile edilemez. O halde hem demokrasinin hem de Kur'an ilkelerinin işlemesi için Allah'a vekalet devrinin kapatılması gerekir. Bunu sadece laiklik sağlamaktadır. Bunun içindir ki laiklik yoksa demokrasiden söz etmek bir aldatmacıdır. Laiksiz demokrasi aldatmacısı, birileri tarafından iktidara gelebilmek için belirli bir süre kullanılır ve bu birileri ayaklarını sağlam bastıklarında ne demokrasi kalır ne de insan hakları, hatta ne de yargı. Allah'a vekalet devrinin kapatılması ve laiklik. Neden laiklik? Çünkü İslam dünyasında problem teolojik. O halde çözüm de teolojiktir. Daha açık bir ifadeyle, problem teolojikse çözüm sahte dinden ve dincilik egomanyasından kurtulmaktır. İslam dünyası işte buna yaklaşmıyor. Buna yaklaşmayınca da sadede gelemiyor ve bir badireden çıkıp öteki badireye giriyor. Problem teolojik ve çözüm de Allah'a vekalet sapıklığından kurtulmak ise laiklik kaçınılmazdır. İslam dünyasının meseleleri laiklik olmadan asla çözülemez. Yıllar değil, asırlar geçse çözülemez. Çünkü laiklik olmadan şirk çemberinden çıkılamaz. Dahası laiklik yoksa şirk, İslam adı altında pazarlanır. Laiklik yoksa akıl prangalanır ve Kur'an aklını işletmeyenler üstüne pislik indirileceğini bildiriyor. Batının tedirginliği. Emperyalist Batı'nın bütün korkusu bu laiklik noktasında düğümleniyor. Batı şunda kararlıdır. İslam dünyası her şey olabilir ama laik olmamalıdır. Olursa emperyalizmin İslam dünyası üzerindeki bütün hesapları suya düşer. Batı çok iyi bilmektedir ki teolojinin bir fesat teolojisi olmaktan çıkıp bir kurtuluş teolojisine dönüşmesi için laiklik olmazsa olmaz koşuludur. Sekülerite anlamında laiklik de Kur'an'ın talebidir. Laiklik denince de bunun İslam dünyası için en uygun olanı sekülerite anlamında laikliktir. Çünkü teolojik fesatı aşmak için kitlenin seküler hale gelmesi, dünyevileşmesi gerekir. Fesat teolojisinin güdüme alıp zehirlediği ve arabize edip çöl örfüne teslim ettiği hayatın sekülerite yoluyla Kur'an'ın anladığı ve öğrettiği dünyada güzellik ve dünyadan nasibi unutmamak ilkelerini hayata sokmasının sağlanması lazımdır. Fesat teolojisinden kurtulmak din ile devlet işlerinin ayrılmasıyla sağlanamaz. Bu işin ilk adımı ve üçte biridir. Diğer kısmı sekülariteyi işleterek hayatı fesat teolojisinin elinden kurtarmaktır. Devletin kurtarılmasının yetmediği Türkiye örneğiyle belirlenmiştir. Din ile devlet işlerinin 80 yıla yakın zamandır ayrı olduğu Türkiye'de bugün fesat teolojisinin kahrına maruz kalan kitleler laik düşmanlığı adıyla Haçlı emperyalizmin dilsiz kölelerine dönüştürülmüştür. Tek başına laiklik, fesat teolojisinin egemenliği söz konusu olmayan ülkelerde, özellikle AB ülkelerinde yeterlidir. Hatta bu ülkelerde laikliğin anayasalara yazılması da gerekmez. Çünkü hayata egemen olan sekülerite ve seküler zihniyet laiklikten beklenebilecek her şeyi doğrudan doğruya devlete ve topluma sunmaktadır. Ama İslam dünyası aynı zihniyet modunda değildir. Bunu ilk gören Atatürk'tür. Atatürk işte bunun içindir ki toplumun anayasasına laiklik diye yazmadan sekülerizm aşamalarını topluma yaşatmıştır. Sekülariteyi getiren devrimlerle laikliğin yasallaşması arasında 15 yıla yakın zaman vardır. İşe böyle baktığınızda Atatürk devrimini bir tek kelimeyle ifade etmeyi zorunlu kılsanız bu kelime bence sekülerite olacaktır. Laikliği siyasal bir mesele olarak alıp mevzuata yazmakla işin çözülemeyeceğini, Layıkıyla kavrayamayan Atatürk sonrası Atatürkçüler bu aymazlık ve idraksizliklerinin cezasını Türkiye'yi bir tarikat cumhuriyetine dönüştürmeyi seyretmekle ödediler. Eğer mevzuattaki laiklik sosyal hayata sekülerite ile beslenmez ise mevzuatı Jacobenlikle itham ederek emperyalist batıyı da yanına alan dincilik endüstrisi ortada laiklik adına bu kelimelerin harflerinden başka bir şey bırakmaz. Batı bunun farkındadır. Batı Türkiye'ye kelimenin asli anlamında bir endüstrinin girmesini asla istemez. Ne yapılabilmişse ona rağmen yapılmıştır. Ama Batı Türkiye'ye sürekli ve kararlı bir biçimde irtica endüstrisi pompalamaktadır. Fesat teolojisi ve Batı emperyalizmi ile işbirliği yapan dincilik endüstrisi Türkiye'nin canını okumuştur. Dincilik endüstrisinin istediği zemin zaten fesat teolojisi tarafından asırlar boyu hazırlanmıştır. Fesat teolojisi Kur'an'ın en hayati ilkelerini yok etmiş, dinden çıkarmıştır. Bu ilkeleri hayata sokmak isteyen bir Müslüman insanın iki yolu vardır. 1. Kur'an'ı din veya dini Kur'an yapmak, yani sekülerleşmek. 2. İslam dininden çıkıp başının çaresine bakmak. Birinci yol kurtarıcı, emin yoldur ama zordur. İkinci yol görünüşte kolay fakat akıbeti hüsrandır. Kitle dünyevileşmeden devlet laikleştiğinde dincilerle onların fikir babası olan emperyalist kodamanlar şu şarkıyı sürekli çalacaklardır. Jacoben laiklik Müslümanlara nefes aldırmıyor. İşiten de sanır ki emperyalizmin kan yiyen kodamanları tövbe etmiş de merhamet kahramanlığına soyunmuş. İlk iş olarak da Müslümanları kurtarmak için çırpınıyorlar. Batı diyor ki Jacoben laikliğin aşılması yani demokratikleşme lazımdır ve onu Müslümanlara biz verebiliriz. O halde Müslümanlar laik devletin yanında değil, bizim yani Batı emperyalizminin arkasında saf bağlamalı. 24. ayrımın sonu sayfa 284.